Ayrım 46, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum. Sayfa 548. Saat akşam 9.30 olmuştu. Elçiliğin mutfağı büyükelçinin odasına Karim ve Drew için mükellef bir akşam yemeği çıkarmıştı. Garson masayı kurmuş, iki mum ve iki şişe değerli şarapla masa tamamlanmıştı. Birisi Latham'ın kalın, az pişmiş bifteği için oda sıcaklığında kırmızı şarap, diğeri de Devries'in dilimlenmiş dil balığı için soğutulmuş şardoneydi. Ancak Daniel Cortland hükümetinden gelen emirler doğrultusunda onlara katılmamıştı. Çünkü öyle görünüyordu ki Albay Stanley Witkowski gelecek ve büyükelçinin bilgisi dahilinde olmasına izin verilmeyen proje aşamasındaki stratejiler tartışılacaktı. ''Neden bu benim idama gitmeden önceki son yemeğimmiş gibime geliyor?'' dedi Drew, az pişmiş kanlı bifteğinin son dilimini bitirip şarabından üçüncü kadehini yudumlarken. ''Eğer böyle yemeye devam edersen aynen öyle olacak.'' dedi Karin. ''Bir dinozorun damarlarını tıkamaya yetecek kadar kolesterol tükettin.'' ''Artık söylenecek ne kaldı ki? Durmadan fikir değiştiriyorlar. Margarin iyidir, tereyağı fecidir. Tereyağı daha iyidir, margarin daha kötüdür. Şimdi nikotinin kanserin tedavisi olduğunu söyleyecek yepyeni bir tıbbi araştırmayı bekliyorum.'' ''Aşırıya kaçmamak ve çeşitlilik sorunun cevabı olabilir sevgilim.'' ''Balık sevmem. Beth asla doğru dürüst balık pişiremezdi. Hep balık gibi kokardı.''
''Harry balık severdi. Annenizin dereotlu çok güzel balık ızgarası yaptığını söylemişti bana.''
''Harry ile annem benimle babama karşı gizli bir ittifak içindeydiler. Babamla ben çıkıp bir hamburger alırdık.''
''Drew'' diye başladı Karim, biraz durup zaman geçirdi. ''Aileni arayıp onlara Harry ile kendin hakkındaki gerçeği söyledin mi?''
''Daha değil. Şimdi sırası değil.''
''Bu çok zalimce. Sen onların hayattaki oğullarısın ve o öldürüldüğü zaman onun yanında da sen vardın. Onları göz ardı edemezsin. Kalpleri kırılmış olabilir.''
''Beth'e güvenebilirim ama babama değil. Çok konuşur diyebiliriz. Yetkililer içinde iyi fikirler taşımaz. Hayatını kampüs politikaları ve değişik ülkelerin arkeolojik keşifler için koyduğu kısıtlamalara karşı savaşarak geçirmiştir.'' ''Mantıklı bir hikaye isterse hiç şaşırmam ama ben ona böyle bir hikaye anlatamam ki.''
''İki oğluna pek benzemiyor değil mi?''
''Belki bu yüzden şimdi sırası değil ya.'' Büyükelçinin konutunun kapı zili çaldı, derhal bir garson üst kat mutfağından çıka geldi. ''Albay Witkowski'yi bekliyorduk.'' dedi Latham. ''Lütfen kendisini içeri alın.''
''Baş üstüne.''
20 saniye sonra büyükelçiliğin güvenlik şefi yemek odasına girdi. Bakışlarıyla tasvip etmez bir halde masada bir göz gezdirdi. ''Bu da ne be?'' dedi sertçe. ''Birdenbire diplomatik kibarlardan mı oldunuz?''
''Ben şahsen Oz büyücüsünün milletini temsil ediyorum.'' dedi Drew sırıtarak. ''Eğer mum ışıkları çok parlak geliyorsa kölelerimize söyleriz, bir iki tanesini söndürüverirler.'' ''Ona aldırış etme Stanley.'' dedi Karin. ''Üç kadeh şarabı bitirdi. Eğer bir şey arzu edersen sana getirtebiliriz.''
''Yo, sağ olun.'' Witkowski oturdu. ''Moro'nun gelmesini beklerken büroma gönderilen harika bir bifteği yedim.''
''Çok fazla kolesterol.'' dedi Latham. ''Hiç duymadın mı bunu?''
''Kısa bir süre öncesine kadar duymamıştım ama Moro bana açıkladı.''
''Neler getirmiş?'' diye sordu Drew aniden ciddileşerek.
''Şu Voltaire'in dıştan bakıldığında temiz gibi görünüyor ama bazı sorular var. Paris'te yeni bir inşaattan bir servet kazanmış, yatırımcılarının da çoğunu zengin yapmış.''
''Başkaları da aynı şeyi yapıyor.''
''Ama aynı altyapıya sahip olanlar değil. Mali çevrelerde genç, kibirli bir korsan olarak isim yapmış.''
''Bunun neresi yeni?''
''Büyük babası bir milice üyesiymiş.''
''Bir ne?''
''Savaş sırasında görev yapan Fransız pro-Nazi polisi.'' diye yanıtladı Karin. ''Almanlar tarafından rezistansa karşıt olarak kurulmuştu. Çıkarcı, orta düzey uşaklardı. Onlar olmasa Naziler işgal altındaki ülkeyi kontrol edemezlerdi. Hepsi pislikti.''
''Ortak payda nerede Stanley?''
''Voltaire'nin büyük yatırımcıları hep Alman. Alabildikleri her şeyi satın alıyorlar.''
''Ya Lur Vadisi?''
''Neredeyse tümüne sahip olmuşlar. En azından nehir kıyısındaki büyük bölgelere.''
''Mülklerin ayrıntılı bir dökümü var mı sende?'' Evet var dedi Albayca Getir'in iç cebinden kaplanmış bir kağıt çıkarıp Drew'ya uzatarak. Bize ne anlatabilir emin değilim. Çoğunun sahibi kuşaklar öncesine kadar dayanıyor. Ama iki grup var ki çoğu satılığa çıkmış. Biri kimsenin vergilerini ödememesinden dolayı hükümete tahsis edilmiş olanlar, diğeri de film yıldızları ve ünlü kişilerin yakınlarda satın aldıkları. Ama muhasebecilerinin çok paraya mal olduğundan yakındıkları mülkler. Bunların çoğu satılık.
Listede hiç general var mı?
Gördüğün gibi 15-20 tane kadar var ama listede adlarının gözükmesinin nedeni buraları satın almış olmaları ve vergilerini ödemeleri. En az bir düzine daha general, amiral var. Fransa Cumhuriyeti'ne katkılarından dolayı hayat boyu ikametgah ile ödüllendirilmişler.
Bu çılgınca.
Aynısını biz de yapıyoruz çılopak. Birkaç bin tane parlak madalyalımız var. Emekliliklerinden sonra askeri üslerin yakınlarında lüks evlerde yaşıyorlar. Bu pek de alışılmadık bir şey değil. Hatta haksız bir iş de değil. Belki sen aksini düşüneceksin ama. Özel sektörde yapabileceklerinin ufak bir kısmını kazanarak hayatlarını harcıyorlar. Eğer çeşitli yönetim kurulu üyelerinin aradığı, gazetelere manşet attıranlardan değillerse, Scarsdale, New York'ta yaşamaya güçleri yetmez.
Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
Düşünmeye çalış Ajan Latham. 35 yıl artı 18 ayımı tamamlayacağım. Çocuklarıma ve torunlarıma Paris'te bir sürü zaman verebilirim. Ama onlardan biri yanıma gelip de bir iş için 50 bin papel borç istese unut gitsin. Tabii ki verebilirim. Ama benim de hayatım kayar.
Tamam Stanley, olaya hangi açıdan yaklaştığını anlıyorum dedi Latham listeyi inceleyerek.
Söylesene Stoş, şu hükümetin tahsisli ikametgahları neden sakinlerinin adları geçmiyor? Fransa dışişlerinin tüzükleri, bizim ülkemizdeki gibi. Komutanlara karşı kin besleyen çılgınlar var. Westmoreland'i pencereden ateş edip öldürmeye çalışan Vietnam mağlulünü hatırlasana.
Bu isimleri edinebilir miyiz?
Mora muhtemelen edinebilir.
Yapsın o zaman.
Sabaha onu ararım. Artık bize verilen görev hakkında konuşabilir miyiz? Doktor Hans Trautmann'ı Nürnberg'den kaldıracağız.
5 adam, daha fazla değil dedi Drew, Witkowski'nin getirdiği listeyi yemek masasına bırakarak. Her biri akıcı Almanca konuşuyor olmalı, komanda eğitimi görmüş olmalı ve hiçbirinin karısı ve çocuğu olmamalı.
Bunları tahmin etmiştim. NATO'dan 2 kişi aldım. Sen ve benimle beraber 4 kişi ediyoruz. Bir de Marsilyalı bir aday var. Nitelikleri uyabilir.
Durun, durun diye bağırdı Karin. 5. adam benim. Bu ayrıca çok da iyi olur çünkü ben bir kadınım.
Bunu ancak rüyanda görürsün hanımefendi. Trautmann'ın ne kadar sıkı korunuyor olabileceğinden haberin var mı senin?
Moro altyapıyı sağlamaya çalışıyor dedi albay.
Aslında harekatı kendisi götürmek isterdi. Ama denediği anda Fransız dışişleri de, Fransız dış istihbaratı da onu öyle bir şutlarlar ki. Ama hiçbir kanun kitabında bize yardım etmesini engelleyici bir şey yok. 24 saat içinde Trautmann'ın günlük yaşamı ve güvenliği hakkında bir rapor bekliyor.
Ben seninle geliyorum Drew dedi Devry sakin sakin. Beni durdurabilmenin bir yolu yok. O yüzden hiç deneme bir de. Tanrı aşkına neden? Çok iyi bildiğim bütün nedenler ve bilmediğim bir tane nedenden dolayı.
Nasıl?
Harry ile ailen hakkında dediğin gibi ben de sırası geldiğinde sana söyleyeceğim.
Ne biçim bir cevap bu böyle?
Şimdilik alabileceğin tek cevap bu.
Bununla idare edeceğimi mi sandın?
Mecbursun. Bütün bu numaraları senden öğrendim. Eğer reddedersen bana ne kadar acı verirse versin seni terk edeceğim. Beni bir daha hiç göremeyeceksin.
Senin için bu kadar mı önemli? Ne olduğunu bilmediğim bu deden bu kadar mı önemli?
Evet.
Karin, beni düz duvara tırmandırtacaksın.
Niyetim bu değil sevgilim ama kimi şeyleri olduğu gibi kabul etmeliyiz.
Sana bu saçmalığı kabul edemeyeceğimi söyleyebilecek sözlerim olsaydı keşke dedi Latham. Gözlerini Karin'e dikmiş halde bir yudum daha içerken ama yok işte. Dinle beni çılopak diye araya girdi Witkowski ikisini de inceleyerek. Bu fikre pek bayılmıyorum ama olumlu bir yanı da var. Bir kadın bazen bir erkeğin yapamadığı yollardan hedefe ulaşabilir.
Sen neyi önermeye çalışıyorsun yahu?
Tabii ki düşündüğün şey değil ama Karin kararını verdiğine göre yararlı olabilir.
Bu senden duyduğum en soğuk, en duygusuzca şey albayım. Görev her şeydir, kişiler hiçbir şey değildir, öyle mi?
İkisinin de hayatı önem taşıdığı orta bir yer vardır.
Ama öldürülebilir.
Biz de öldürülebiliriz. Sanırım onun da senin kadar bu işte seçme hakkı var. Sen ağabeyini kaybettin, o da kocasını. Neyin kavgasını yapıyorsunuz?
Washington'da saat 5:20 vardı. Mesai bitiminde trafiğin sokakları doldurmasından önceki telaşlı dakikalar. Sekreterlerin, memurların ve daktiloların kalabalık başlamadan önce garajlara, park yerlerine ve otobüs duraklarına yetişmek için patronlarını hafifçe dürtükleyip günün son talimatlarını vermelerini istedikleri anlar. Wesley Sorenson bürodan çıkmıştı. Limuzininde hazır bekliyordu ama eve gitmek için değil. Karısı acil durumları nasıl ele alması gerektiğini bilirdi. Gereksizleri eler, gerçekten acil olduğunu düşündüğü durumlar için onu arabasından arardı. Yaklaşık 45 yıldan sonra karısı da kendisininkiler kadar isabetli sezgiler geliştirmişti ve Sorenson bu duruma şükrediyordu. Konsolosluk operasyonları yöneticisi evine gitmek yerine Langley, Virginia'da Knox Talbot'la bir randevusuna gidiyordu. CIA başkanı onu bir saat önce uyarmıştı. Yüksek teknoloji ürünlerinin alımından sorumlu bağnaz ve güvenli ev ve cinayetlerinin bir numaralı zanlısı olan ajan, kendisi için kurulan kapana takılmış olabilirdi. Talbot Withers'ın telefonunun dinlenmesini emretmiş ve öğleden sonra saat 2:13'te onu kendisini Susie diye tanıtan bir kadının aradığını tespit etmişti. Knox band kaydını güvenlikli telefonlarından Wesley'e de dinletmişti.
''Merhaba tatlım, ben Susie. Seni işte rahatsız ettiğim için bağışla ama Sydney'e bir uğradım. Tam sana göre antika bir araba varmış.''
''Gümüş Aston Martin, DB3 mü?''
''Eğer istediğin buysa sana bir tane çıkarabilir.''
''Hey, kokusu burnuma geliyor. İşte bu altın parmak arabası.''
''Arabayı öyle ulu orta getirmek istemiyor. Onunla 5:30 gibi Woodbridge'de aynı yerinizde buluşacakmışsın.''
''Senle ben hala onu takip edebilecek kadar ayakta durabiliyoruz, Wes.'' demişti Talbot.
''İyi güzel de Knox niye? Adam bir faşist, bir hırsız ve sonradan görme bir soysuz, anladık.'' Ama lüks bir İngiliz arabası almasının herhangi bir şeyle ne ilgisi var?
Idaho'da, yoksa Ohio muydu? Sipariş üzerine otoparçaları yapan bir şirketimin olduğunu hatırladım ve doğruca orayı benim adıma işleten adamı aradım. Bana dediğine göre otomobil delisi olan herkes altı parmak arabasının bir Aston Martin DB4 olduğunu, 3 olmadığını çok iyi bilirmiş. Eğer birisi DB5 derse bunu anlayabileceğini, çünkü bunların tasarımında fazla bir fark olmadığını söyledi. Ama DB3 bambaşkaymış.
Ben bir Chevrolet'i Pontiac'tan ayıramam, eğer o arabaları hala yapıyorlarsa.
Bir araba delisi ayırır, özellikle de $100,000 üzerinde para ödeyecekse. Benimle Güney Park'ında buluş, Withers'ın Jaguar'ı orada.
Limuzin koca Langley tesisine girdi, sürücü direksiyonu Güney Araba Parkı'na doğru çevirdi. Elinde bir ajan kimliği tutan siyah takım elbiseli biri tarafından durduruldular. Sonra en son camını indirdi. ''Evet, ne oluyor?''
''Arabayı tanıdım efendim. Eğer inip beni takip edebilirseniz sizi CIA başkanına götüreceğim. Araç değişimi olacak. Bir limuzinden daha az göze çarpan bir araba olacak.''
''Çok mantıklı.''
Araba değişimiyle dışarıdan göze çarpmayan bir sedanda yola koyulacaklardı. Wesley arka koltukta Knox Talbot'ın yanına yerleşti. ''Görünüşler seni aldatmasın.'' dedi CIA başkanı. ''Bu demir yığınının motoru yarış kazanacak kadar güçlüdür.''
''Sözünü dikkate alıyorum ama zaten başka bir seçeneğim olabilir mi?''
''Hayır. Ayrıca öndeki iki beyefendiye ek olarak arkamızdaki ikinci arabaya yerleşmiş ve dişlerine kadar silahlanmış 4 beyefendi daha var.
Normandiya'ya çıkarma yapmayı mı bekliyorsun?
Benimki Kore'de oldu, o yüzden eski tarihi pek bilmem. Tek bildiğim bu piçlerden gelebilecek her şeye karşı hazırlıklı olmamız gerektiği.
Senin yanındayım.
İşte o diyaraya girdi sürücü. Jaguar'ına doğru gidiyor.
Yavaş yavaş git dedi Talbot. ''Kendini akışa bırak, sakın onu kaybedeyim deme.''
Hiç şansı yok sayın amirim. Bu orospu çocuğunu mıhlamak benim için bir zevk.
Neden öyle söylüyorsun delikanlı?
Benim nişanlıma sulanmış. Nişanlım stenograflardan biri. Onu bir köşede sıkıştırıp orasını burasını ellemeye çalışmış.
Anlıyorum dedi Talbot. Sorenson'un kulağına eğilip fısıldayarak. İşin içinde gerçek motivasyon olduğunda bayılıyorum işte. Ya sen?
Bütün şirketlerime de bunu yerleştirmeye çalışıyorum.
Yaklaşık bir saatlik bir yolculuktan sonra Jaguar, Woodbridge'in dışındaki salaş bir motele girdi. Bir dizi odanın en solunda ahıra benzer biçimli bir bina vardı. Üzerindeki kırmızı neonlar orada içecekler, TV, boş odalar olduğunu beyan ediyordu.
Kısa bir akşamüstü alışverişi olacak hiç kuşkusuz diye gözlemledi Wesley.
Bruce Withers arabasından çıkıp bara doğru giderken dönüp kapının sağ tarafına park etmeni öneririm diye devam etti sürücüyle konuşarak.
Şurada duran gümüş rengi arabanın yanına.
İşte Aston DB4O dedi Talbot. Altın parmak arabası.
Evet evet şimdi hatırladım onu gördüğümü. İyi bir filmdi. Ama neden biri kalkıp da ona $100,000 ödesin ki? Şu lahne şeye bak hiç de rahat gibi gözükmüyor.
Galeri yöneticisine göre o bir klasikmiş ve şimdilerde 100,000'in epey üstündeymiş. Neredeyse $200,000.
Bruce Withers gibi biri o paranın yanına bile yaklaşamaz. Nasıl oluyor bu?
Sence Neo hareketine dilleri çözülecek tutuklu iki naziden kurtulmak kaça mal olur?
Ne dediğini anlıyorum. Sürücü İngiliz spor arabasının yanına park ederken Sorenson yeniden ön koltuğa yöneldi.
Acaba adamlarımızdan birinin içeri girip ortalığa bir bakmasına ne dersin?
Baş üstüne diye karşılık verdi yolcu konumundaki ajan. Desteğimiz park eder etmez onlar da geldi zaten.
Yine bir öneride bulunup kravatını ya çıkarmanı ya da gevşetmeni söyleyebilir miyim? Buranın takım elbiseli çok fazla adam gördüğünü zannetmiyorum. Belki odaların içine giriyorlardır da buraya asla.
Sürücünün yanındaki adam arkasını döndü, kravatını çıkarmıştı ve gömleğinin kol düğmeleri çözülüydü.
Üstündekini de çıkarayım efendim dedi ceketini çıkararak sıcak bir gün.
Ajan arabadan çıktı, dimdik duruşu neon ışığının altında birden ağır aksak serseri bir yürüyüşe dönüştü.
Loş ışıklı barın içindeki müşteriler Saroya'nın roman kahramanlarının bir karışımı gibiydi. Birkaç kamyon şoförü, inşaat işçileri, 2-3 tane kolejde bir zamanlar aristokrat olduğunu ele veren, yüzünde kırışıklıklar bulunan ipliklenmeye başlamış da olsa giysileri ilk kalitelerini hala gösteren beyaz saçlı bir adam ve oranın konsomatrislerinden dörtlü bir grup.
İri yarı bir barmen Bruce Withers'ı selamlamıştı.
''Selam Bay W.'' demişti adam. ''O da mı istiyorsun?''
''Bugün değil Hank Bree'yle buluşacağım. Onu göremiyorum.''
''Kimse seni sormadı. Belki de gecikmiştir.''
''Yo, o burada. Arabası dışarıda.''
''Belki de arkadadır. Sen otur. O gelince gönderirim.''
''Teşekkürler. Bana her zamankinden duble yap. Kutlama yapıyorum.''
''Hemen geliyor.''
Withers barın arkasındaki kuytu bir masaya oturdu. Dev boyutlu martinisi geldi, bir yudum aldı. Ön tarafa gidip camdan Aston Martin otomobiline bakmak geldiği içinden. Gerçekti, oradaydı. Onu Anita Griswold'a göstermek için, özellikle de kızı Kimberly'ye göstermek için sabırsızlanıyordu. İçine eski budala kayınvalidesinin, kayınpederinin ya da eski kaltak karısının şoför yerleştirdiği herhangi bir şeyden daha heyecan vericiydi. Zevkli hayalleri kareli gömlek giymiş iri yapılı bir adamın birdenbire belirip karşısındaki sandalyeye oturmasıyla kesildi.
İyi günler Bay Withers. Eminim ki DB3'ü görmüşsünüzdür. Kalite araba.
Sen de kimsin be? Sen Sydney değilsin. Onun iki katısın.
Sydney yoktu. Onun yerini ben aldım.
Daha önce karşılaşmamıştık. Ben olduğumu nasıl anladın?
Fotoğraftan.
Nereden?
Önemsiz.
En aşağı 5 dakikadır buradayım. Neden bekledin?
Sadece kontrol ediyordum dedi adam. Gözleri sürekli olarak ön kapıdaydı.
Neyi kontrol ediyordun?
Gerçekten de bir şey değil. Aslında sana karşı dürüst olmam gerekirse şu anda üzerimde önemli haberler ve hatırı sayılır zenginlikler taşıyorum.
Ya?
Üzerimde kime ait oldukları belli olmayan her biri $50,000 olmak üzere toplam $200,000 değerinde 4 adet tahvil. Bunların yanında bir de Almanya'ya davetiye var.
Tabii bütün masraflar karşılanacak. Yazın tatile çıkmadığını anlıyoruz. Belki şu aralara yerleştirebilirsin.
Tanrım, soluğum kesildi. Bu harika bu. Demek katkılarım takdir gördü. Biliyordum böyle olacağını. Çok büyük bir riske girmiştim. Hepiniz farkındaydınız değil mi?
Bunun kanıtı benim şu anda burada olmam, öyle değil mi?
Berlin'e gitmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü siz haklısınız, biz haklıyız. Bu ülke tepe taklak felakete gidiyor. Etnik temizlikten söz et biraz. 50 sene gerek bize.
Dur bir dakika diye fısıldadı yabancı, sertçe gözleri yine kapıdaydı. Arkandan gelen adam, beyaz gömlekli.
Fark etmedim, ne olmuş ona?
Bir iki yudum bira aldı, parasını bıraktı ve çekti gitti. Burada bekle, ben şimdi döneceğim.
Adam sandalyesinden kalktı, çabuk çabuk barın köşesine, kirli ön camın en ucuna gidip dışarıya göz attı. Aniden camdan geri dönüp masaya geldi, ifadesi çok ciddiydi, gözleri ufalmıştı.
Aptal herif, takip edilmişsin dedi otururken.
Neler diyorsun sen?
Duydun işte gerizekalı, dışarıda beyaz gömlekliyle konuşan 3 kişi var. İnan onlar bu çöplüğün müşterileri olamazlar. Adamların üstleri başları ben federal ajanım diye bağırıyor.
İnanmıyorum. Kearns diye bir başkan yardımcısı beni dün gece aramış. Saçma sapan sorular sormuştu ama savuşturmuştu.
CIA'den Kearns mı?
Ben de orada çalışıyorum, bilmiyor musun?
Bu kadar yeter. Yabancı masanın üzerinden öne doğru eğildi. Sol eli masanın üzerinde, sağ eli ise altındaydı. Sen benden görevimi yerine getirmemi isteyenler için bir sorumluluksun Bay Withers.
Bana paramı ver, arkadan çıkar giderim. Şimdi arka kapıda mal taşıyorlardır.
Sonra ne yapacaksın?
Adamlar çekip gidene kadar boş bir odada bekleyeceğim. Eğer gerekirse şu orospulardan birine rüşvet verip benimle beraber olduğunu söylettireceğim. Sonra da doğru eve. Temiz iş, daha önceden de yapmıştım. Daha sonra beni Aston Martin'le ilgili ararsın haydi.
Ben pek öyle düşünmüyorum.
Bardan gürültülü bir kahkaha yükseldi. Buna masanın altından gelen minik sesler eşlik etti. Bruce Withers oturduğu yerde geriye doğru kaykıldı. Sırtı duvara yaslandı kaldı. Ağzının kenarından kan sızdığı sırada gözleri koca koca açılmıştı. Kareli gömlekli yabancı sandalyeden kalktı ve sakin sakin arkadaki nakliye kapısına doğru yürüdü. Susturuculu tabancasını kemerinin altına sıkıştırdı. Mario Marchetti'nin uşağı kapıyı açtı ve gözden kayboldu. Don Ponchartrain anlaşmaya uyuyordu. 9 dakika ve 27 saniye geçmişti ki motel barın içinden haykırışlar ve onlara katılan kadın çığlıkları yükseldi. Aşırı derecede makyajlı bir kadın çığlık çığlığa kapıdan fırladı.
''Tanrı aşkına biri polis çağırsın, adam öldürdüler.''
CIA ajanları, başkanları ve Wesley Soreson'la beraber içeri koşturdular. Bardaki herkese olduğu yerde kalmaları ve hiçbir yere telefon etmemeleri emredildi. Hayal kırıklığına uğramış, yıkılmış Knox Talbot, yanında Soreson'la beraber kararmakta olan gün ışığına çıktı. Aston Martin DB4 ise gitmişti.
46. ayrımın sonu. Sayfa 558.